Ayrım 6.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezer Paves. Ağaç, benim zamanımda kıyıya yuvarlanan şeftalileri, gözüme bizimkilerden daha güzel görünen şeftali ağacı gibiydi. Yaz aylarında kırmızı sarı yapraklara bürünen bu elma, şeftali ağaçları bugün bile ağzımı sulandırıyordu. Çünkü yaprakları olgun birer meyveye benziyor, insan bu yaprakların altında mutlu oluyordu. Bence her ağaç meyve vermeli, bağlar da böyledir. Sinto ile top oynayanlardan, kağıt oynayanlardan söz ettik. Akasyaların arasında küçük duvarların altında yola ulaştık. Sinto meydanda tezgah kuran birinin elinde bir deste kağıt görmüş, evinde de birinin sokakta düşürdüğü bir maça ikilisiyle kupa papazı varmış. Biraz kirliymişler ama iyi durumdaymışlar. Öteki kağıtları da bulabilirse işe yararlarmış. Ona geçimlerini kumarla sağlayan, evlerini, tarlalarını kumara yatıran insanlar olduğunu söyledim. Bir köyde üstü altın sikke dolu kumar masası gördüğümü, oynayanların da yeleklerinde tabanca olduğunu söyledim. Bir zamanlar benim çocukluğumda bizde de üzümlerini ya da buğdaylarını satan çiftlik sahipleri atları koşar, akşam serinliğinde altın dolu torbalarla Niza'ya, Akı'ya giderlerdi. Gece boyunca altınlarını, sonra ağaçlarını, sonra tarlalarını, sonra ahırlarını yitirirlerdi ve ertesi sabah bir han yatağında Meryem Ana ve Zeytin Dalı tablosunun altında ölüleri bulunurdu. Kimisi de tek atlı arabasına binip gider, bir daha haber alınamazdı ondan. Birisi karısını bile kumarda yitirmiş. Anasız kalan çocukları evden kovulmuş, piç olmuşlardı. Morina'nın oğlu piç dedi Sinto. Bazıları piçleri evlerine alırlar dedim. Piçleri hep yoksullar alır evlerine. Morina'nın bir oğlan çocuğa gereksin duyduğunu anlaşılıyor. Piç olduğunu söylerlerse çok kızıyor dedi Sinto. Söyleme sakın. Baban seni kapı dışarı ederse senin suçun ne? Çalışma isteğin olsun yeter. Çift çubuk sahibi olmuş bir sürü piç biliyorum ben. Kıyıdan ayrılmıştık. Önümden fırlayan Sinto alçak bir duvarın üstüne oturmuştu. Ağaçların arkasında yolun karşı tarafında Belbo vardı. Öğleden sonra keçinin peşinde bayırlarda su yataklarında dolaştıktan sonra buraya oynamaya gelirdik. Yolun çakılları hala aynıydı. Ağaçların körpe gövdeleri akarsu gibi kokuyordu. Tavşanlara ot toplamaya gitmeyecek misin dedim. Sinto gideceğini söyledi. Bunun üzerine yürümeye başladım ve dönemece dek gözlerim sırtında olduğunu duyumsadım. 8. Valino'nun içeri girmeme izin vermesi için Geminilla'daki eve Nuto ile gitmeye karar verdim. Ne var ki bu yol Nuto'ya ters geliyordu. Oysa ben sık sık geçiyor, Sinto'yu beni bekler ya da kamışların arasından çıkarken görüyordum. Bir ayağını alçak duvara dayayıp benim anlattıklarımı dinliyordu. İlk birkaç günden sonra şenlik ve top oyunlarının sonuna erince Angelo Oteli yine sakinleşti. Sinek vızıltıları arasında pencereden boş meydana bakarak kahvemi içerken kendimi belediyenin balkonundan bakan bir belediye başkanı sanıyordum. Çocukken düşünmezdim böyle bir şeyi. İnsan yurdundan uzaktayken zorunlu olarak çalışıyor. İstemese de para pul sahibi oluyor. Para pul sahibi olmak, gurbete gitmek ve benim gibi zengin olmuş, büyümüş, şişmanlamış, özgür olarak geriye dönmek demektir. Çocukken bunu bilmezdim. Oysa gözlerim yoldan gelip geçenlerden, Canelli'deki büyük evlerden, gökyüzünün dibindeki tepelerden ayırmazdım hiç. Benim tersime, buralardan bir yere gitmemiş olan Nuto, alın yazısı diyor buna. O ne dünyayı dolaştı ne de para pul sahibi oldu. Bu vadide birçok kişinin başına gelen onun da başına gelebilirdi. Bir ağaç gibi büyümek, Bordmida'nın ötesinde neler olup bittiğinden habersiz, ev, bağ bozumu ve panayır sarmalarının dışına çıkmadan bir kadın gibi, bir keçi gibi yaşamak. Ne var ki bir yere gitmemiş de olsa alın yazısı onun da başına bir şeyler getirmişti. Her şeyin anlaşılması, düzeltilmesi, dünyanın kötü kurulmuş olduğunu, onu değiştirmenin herkesin yararına olacağı düşüncesine varmıştı. Çocukken keçiyi kovalarken, kışın ayağımı öfkeyle bastırarak çalıları kırarken ya da yeniden açtığında tepe kaybolacak mı diye gözlerimi yumarken daha o zamanlar alın yazıma, evsiz yaşamaya, tepelerin ardında daha güzel, daha varlıklı bir köy olduğunu umut etmeye hazırlandığımı anlıyorum şimdi. Bu otel odası o zamanlar hiç gelmemiştim buraya. Cepleri altın dolu birinin, bir çiftlik sahibinin dünyayı dolaşmak için arabasıyla yola çıktığında güzel bir sabah kendini burada bulacağını, beyaz lavabo ellerini yıkayacağını, cilalı eski masada mektup yazacağını, mektubun kente gideceğini, uzaklara gideceğini ve mektubu avcıların, belediye başkanlarının, küçük şemsiyeli kadınların okuyacaklarını sanki oldum olası biliyordu. İşte şimdi gerçekleşiyordu bunlar. Sabah kahvemi içmiş, Amerika'ya, Cenova'ya mektuplar yazmıştım. Param vardı, insan çalıştırıyordum. Belki bir ay sonra yeniden denize açılacak, mektuplarımın peşinden koşacaktım. Bir gün kahvemi aşağıda, sıcaktan yanan meydanın önünde, Cavalier, şövalyelik nişanı sahibi şövalye ile birlikte içtim. Cavalier benim zamanımda Castello'daki tarlaların bir sürü değirmenin sahibi olan, ben dünyaya gelmeden önce Belbo'da bir de bent yaptırmış olan eski Cavalier'in oğluydu. Kimi kez uşağının sürdüğü çift atlı arabasıyla ana yoldan geçerdi. Köyde içinde adını kimsenin bilmediği ağaçlar bulunan bahçesinde etrafı duvar çevrili küçük bir konakları vardı. Kışın okula koşarken kapısının önünde durakladığımda pencerelerinin rüzgarlıkları hep kapalı olurdu. Eski Cavalier ölmüştü artık. Yeni Cavalier avukatlık yapmayan, kel kafalı, ufak tefek bir avukattı. Tarlaları, atları, değirmenleri bekarlık günlerinde kente harvurup harman savurmuştu. Büyük Castello ailesi yok olmuştu. Elinde eski bir bağla, eski giysiler kalmıştı. Gümüş saplı bir bastonla köyde dolaşıp duruyordu. Benimle saygılı konuştu. Nereden geldiğimi biliyordu. Fransa'ya gidip gitmediğimi sordu ve kahvesini serçe parmağını açıp öne doğru eğilerek içti. Her gün otelin önünde duruyor, öbür müşterilerle konuşuyordu. Çok şey biliyordu. Gençlerden, doktorlardan, benden daha bilgiliydi. Ama bildikleri şimdi sürdüğüm yaşamla uyuşmuyordu sanki. Eski Cavalier'in tam zamanında öldüğünü anlamak için söylediklerini dinlemek yeterli oluyordu. Konağın palmiyeleri uzak ülke bitkileriyle etiketli çiçeklerle dolu bahçesine benzetiyordum onu. Cavalier de kendine göre köyden kaçmış, dünyayı dolaşmış ama tahsili rast gitmemişti. Akrabaları bırakmışlardı onu. Karısı, Torinolu bir kontes, ölmüştü. Oğlu, tek çocuğu, geleceğin Cavalierlisi, askere bile gitmeden bir kadın ve kumar sorunu yüzünden canına kıymıştı. Oysa elinde kalan son bağışlayan köylülerle aynı kulübede yatan bu yaşlı, bu düşkün adam hep saygılıydı, hep düzenliydi, hep soyluydu ve beni her gördüğünde şapkasını çıkartıyordu başından. Meydandan belediyenin damının gerisinden bakımsız ot sarmış bir bağla daha yukarıda gökyüzüne yükselen çamlar ve kamışlardan oluşan toprağa görünüyordu. Öğleden sonra kahve içmeye gelen işsiz güçsüzler, San Granto'nun yarısına sahip olan ama köylerine yakın olmak için onun evinde kalıp bağı çapalamayı bile akıllarına getirmeyen ortakçıları nedeniyle sık sık dalga geçiyorlardı onunla. Ama o içtenlikle ortakçıların bir bağın neye gereksinime duyduğunu çok iyi bildikleri ve eskiden soyluların, toprak sahiplerinin avlanmak için ya da canları istediği için topraklarının bir bölümünü işletmediklerini yanıtını veriyordu. Cavalier'in ava çıkma düşüncesi herkesi güldürmüştü. Nuh'u tekerse daha iyi edeceğini söyledi birisi. Ben ağaç diktim dedi. O beklenmedik bir öfkeyle sesi de titriyordu. Onca bilgili olmasına karşılık kendini savunuyordu. Konuyu değiştirmek için ben de söze girdim. Konu değişti ama eski Cavalier'in hiç de ölmemiş olduğu görüldü. Çünkü bu düşkün adam beni anlamıştı. Ben kalkınca benimle konuşmak istediğini söyledi. Ötekilerin bakışları altında meydana yürüdük. Çok yaşlı ve yalnız olduğunu, evinin konuk ağırlamaya elverişli olmadığını ama canım çeker de onu görmeye gidecek olursam çok sevineceğini söyledi. Başka yerleri görmeye gittiğimi biliyordu. Bu nedenle boş vaktim olursa. Yine yanılmıştım. Göreceksin, bu da malını satmaya kalkacak sana dedim kendi kendime. Köye alışveriş yapmak için geldiğim yanıtını verdim ona. Yo yo dedi hemen. Böyle demek istemedim. Yalnızca bir ziyaret. Size ağaçları göstermek istiyorum izniniz olursa. Onu hazırlık yapmak yükünden kurtarmak için hemen gittim. Koyu renkli damların, evlerin, avluların üstündeki daracık yol boyunca birçok nedenden ötürü bağı satamayacağını söyledi. Çünkü adını taşıyan son topraktı. Çünkü satarsa başkalarının evine sığınmak zorunda kalırdı. Çünkü ortakçıları böyle istiyorlardı. Çünkü çok yalnızdı. Siz dedi, bu köylerde topraksız kalmanın ne demek olduğunu bilemezsiniz. Ölüleriniz nerede gömülü sizin? Bilmediğimi söyledim. Bir an sustu, ilgisi uyandı, şaşırdı, başını salladı. Anlıyorum dedi alçak sesle, yaşam böyle. Ne yazık ki bir yakınını daha yeni gömmüştü köyün mezarlığına. 12 yıl geçmişti aradan ama daha dün gibiydi. İnsanlar yaraşır bir ölüm, boynu eğilen bir ölüm, güvenerek düşünülen bir ölüm olmamıştı. Bir sürü aptalca hata yaptım dedi. Hayatta hata yapılıyor. Yaşlılığı nasıl yükü pişmanlıklar. Bir şey için kendimi bağışlayamıyorum. O çocuk. Kamışların altında yolun dönemecine gelmiştik. Durdu, kekeleyerek nasıl öldüğünü biliyor musunuz dedi. Evet anlamında başımı salladım. Elleriyle bastonun sapını sıkı sıkı tutarak konuşuyordu. Bu ağaçları diktim dedi. Kamışların ardından bir çam görünüyordu. Buradan tepenin doruğuna dek toprak onun hoşlandığı gibi çocukken gittiği park gibi özgür, yabanlı olsun istedim. Bu da bir düşünceydi. Bu kamış kümeleri, arkadaki kızılımsı çamlar, diplerindeki gür otlar bana Gamilella'daki bağın tepesindeki çukuru anımsattı. Burada güzel olan tepenin doruğunun olması ve her şeyin boşlukta sona ermesiydi. Her yerde böyle ekilmemiş bir toprak bırakmak gerekir dedim. Ama bağ bakım ister. Ayaklarımızın dibinde bakımsız dört kütük duruyordu. Kavayer alaycı bir biçimde yüzünü buruşturup başını salladı. Yaşlandım ben dedi. Köylülük.
Ayrım sonu.